Ayrım 13, sayfa 116. Milliyetçilik üzerine konuşmalar. Huzeyfe Süleyman Arslan. 1. Milliyetçilik bir ideoloji midir? Nevzat Kösoğlu. Zamanla değişik anlamlar da kazandığı halde sizin sorunuzdaki anlamı ile ideoloji, belirli bir insan anlayışına dayalı olarak bir sınıf veya zümre adına toplum sorunlarına çözüm arayan düşünce sistemleridir. Bunların en ünlüsü ideolojilerle alay ederek ortaya çıkan Marksizm'dir. Milliyetçilik her şeyden önce tarihi birikime dayalı bir tavır alış, milletinden yana oluştur. Yani temelde duygusal ve doğal bir duruştur. Bu durum, milli kültürü sevdiren, onun yücelmesi için çalıştıran, milleti için gereken fedakarlıkları yaptıran temeldir. Bu duruşun gerektirdiği fikri açılımlar vardır ki en kısa ifadesiyle kendi milleti için ve kendi milletine göre düşünmektir. Milliyetçi düşüncenin galiba yeterince kavranmamış olan temel özelliği budur. Karşılaştığı her soruna kendi milleti açısından bakmak ve kendi milletinin şart ve imkanlarına göre çözümler üretmek. Burada karşımıza nasıl sorusu çıkar. Nasıl sorusunun cevabını bilim verir. Yani milliyetçi karşılaştığı sorunlara kendi milleti açısından bakar ve çözüm üretirken de hiçbir dogma ile kendisini bağlı hissetmeyerek sadece ilmin öncülüğünde çıkışlar arar. Görülüyor ki milliyetçilik aydının bakış açısını yani kıblesini belirler. Ondan sonra nasıl yürüyeceğini bilim gösterir. Ancak her milliyetçiliğin kendi milli kültürünün, din bunun içindedir, sahip olduğu kutsallar doğal olarak yön belirleyicidir. Zaten sorunlara milleti açısından bakar derken bu nokta ifade edilmiş sayılmalıdır. Milleti açısından bakmak, onun değerleri, kutsalları ve yararları açısından bakmak demektir. 2. Milliyetçiliğin modern bir algı biçimi olduğu ve geleneksel bir geri plana sahip olmadığı fikri hakkında ne söylersiniz? Milliyetçiliğin toplumların millet dönemine geçtikleri zamana ait bir algı biçimi olduğu doğrudur. Ama arka planı olmadığı söylenemez. Bu arka plan psikolojik açıdan İbn Haldun'un ifade ettiği asabiyet kavramına dayanır. Ben bunu gerilim olarak karşılıyorum. Büyük düşünürün kabile asabiyeti, kavim asabiyeti dediği insani toplumsal gerilim, bugün milliyetçilik yani milli gerilim olarak ortaya çıkmaktadır. Kaynak ve oluşum süreçleri aynıdır. Kültürel açıdan baktığımızda ise bu arka plan apaçık ve aynı zamanda mantıki bir zorunluluk olarak görünmektedir. Algılama var olan bir şeye ait olur. Olmayanın algısı da olmaz. Milliyetçiliğin algı objesi, o milleti millet haline getiren bütün bir tarihi birikimdir. Yani dili, dini, devleti, vatanı, müziği, mutfağı, mimarisi ve başka bütün bir yaşama biçimidir. Milli kültürüdür. Yüzyıllar içinde millet haline gelen bu oluşum ve onun ortaya çıkışları milliyetçilik olarak algılanmaktadır. Bu yüzden milliyetçilik doğal ve insani bir olguya dayanır. Sonradan inşa edilmiş yapılara değil. Milliyetçiliğin 19. yüzyıl Avrupa'sının bir ürünü olduğunu söyleyenler ya yeterince incelemedikleri için yahut dikkatsizliklerinden milliyetçilik yahut milli kimliğin kültürel gerçekliği ile onun milliyetçilik olarak ya da milli kimlik olarak kavranmasını birbirine karıştırmaktadırlar. Hemen hemen 100 yıl önce yazmış olan Ziya Gökalp bu hataya düşmeyerek Batı'dan aldığını tekrar etmeyecek kadar derinliğe ulaşmıştır. Gökalp de kimlik şuuru yahut toplumun o andaki yapısıyla kim olduğunu kavraması anlamında öznel kimlik karşılığı olarak kullandığı mefküre kavramını açıklarken, olmayan bir şeyin mefküresinin de olamayacağını, ancak tarihi toplumsal bir gerçekliğin mefküresinin var olabileceğini söylemiştir. 3. Gelişmekte olan ülkelerdeki milliyetçilik algısı ile Türk milliyetçiliği algısı arasında nasıl bir farktan bahsedilebilir? Gelişmekte olan ülkelerde milliyetçilik genellikle çok sağlam bir kültür altyapısına yahut arka planına sahip değildir. Bu ülkeler aynı zamanda milliyetçiliğin yarattığı gerilimi kullanarak bu altyapıyı kurmaya yahut güçlendirmeye çalışırlar. Yine bu ülkelerin genellikle devlet olma ve bağımsızlığına kavuşma gibi çok temel ve güncel sorunları olduğundan milli gerilimlerin yansımaları daha çok siyasi ağırlıklı olur. Yani bir yandan kültürel noksanlarını tamamlamak, gelişmelerini hızlandırmak, bir yandan da siyasi bir güç oluşturmak üzere milliyetçilikten doğan gerilimleri kullanmaya çalışırlar. Türk milliyetçiliği algısının farklılığını ve zenginliğini uzunca açıklamaya gerek yoktur. Çünkü Türk milletinin 3-5 bin yıla dayanan bir tarihi ve doğal olarak bu uzun süreç içinde oluşmuş zengin bir kültürü, yani birikimi vardır. Göktürk, Bengü taşlarını inceleyenler buradaki dilin bir devlet ve sanat dili olduğunu söylüyorlar. 1200 yıl önce bu düzeye ulaşmış bir dilin büyük bir kültürü taşıdığı açıktır. Türk musikisinin, mimarisinin, velhasıl Türk toplum hayatının, hele Osmanlı döneminde yaşadığı ihtişamı düşününüz. Böyle büyük ve zengin bir mirasa sahip olan bir toplumun milliyetçiliği de ona göre olacaktır. Ancak yakın tarihimizde yaşadığımız değişme süreciyle ilgili bir özelliğe dikkat çekmek gerekecektir. Türk milliyetçiliği idrakinin doğmaya başladığı zamanlar, aynı zamanda Batı medeniyetine geçme gayretlerimizin de devam ettiği dönemlerdir. Bu iki kültürel olgu birbirinden bağımsız olarak düşünülemeyecek bir yapıya sahiptir. Birisi hakkında belli bir şuur ve tavrı olan, ister istemez öbürü hakkında da bir yargıya varmış olacaktır. Bu yüzden toplumumuzda Avrupalılaşma, Batılaşma yahut çağdaşlaşma hareketlerinin gelişmesini değerlendirme ve tavır alma bakımından milliyetçiliğin özel bir tutumu olmuştur. Bunu en kısa ifadesiyle Batılılaşmayı bir yabancılaşma, bir kültürel yozlaşma olmaktan çıkarmak ve sınırlamak şeklinde söyleyebiliriz. Müslüman ve Türk kalarak Batılılaşmak, yani Türk kimliğini herhalde korumak duyarlılığı. Ziya Gökalp'in kültür-medeniyet ayırımı son tahlilde bu duyarlılığa bağlanabilir. Ona göre Avrupa medeniyetine girecek ancak kültürde kesinlikle milli olarak kalacaktık. Bizim milliyetçiliğimizin mesela Avrupalı milletler milliyetçiliğinden önemli bir farkı bu duyarlılığımızdır. Çünkü onlar aynı medeniyet çevresi içinde milli kimliklerini idrak etmiş ve gelişmelerini sürdürmektedirler. Bu yüzden kimliği kavrayışları kadar kimlik sorunları da bizden farklıdır. 4. Milliyetçilik ve ırkçılık kavramları arasında nasıl bir farktan söz edilebilir? Ülkemizde kavramları karıştırmak şekliyle zihinleri bulandırmak ve düşünce gücünü kırmak yaygın olduğu, birçok olumsuz propaganda bu noktaya dayandırıldığı için söz konusu kavramları iyi anlamak ve yerli yerinde kullanmak gerekir. Felsefi ilmi anlamında ırkçılık, bizim kültürümüze yabancı olduğu gibi milliyetçiliğimizle de hiçbir ilgisi yoktur. Türk milliyetçiliği algısının doğuşundan bugüne kadar böyle bir ırkçı milliyetçilik çizgisi izleyen kimse de yoktur. Bu konuda Ziya Gökalp'in bir sözünü hatırlatmak yeterlidir. Irk, at cinsinde aranan yararlı bir vasıftır, milletler için değildir. Bu konuda genellikle soy şuuru ile ırkçılık çoğu kez birileri tarafından bilerek birbirine karıştırılarak propaganda edilir. Ortak bir soydan geldiğine inanmak, ortak dilin yarattığı yahut onunla birlikte ortaya çıkan yapıcı bir duygudur. Hiçbir ayrımcılık yahut başkalarını aşağılama temayülü içermez. Dikkat edilmesi gereken ayırım budur. Özellikle Avrupa halklarına pek pahalıya mal olan ve acı zamanlar yaşatan şey, milliyetçiliğin hastalıklı bir tezahürü olan bu ırkçılıktır. Türk milliyetçiliği, Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki bir iki heves dışında bu tür bir sapmadan daima uzak olmuştur. 5. Bir fikir hareketi olarak Türk milliyetçiliği ile bir siyasal hareket olarak Türk milliyetçiliği sizce mukayeseli olarak nasıl ele alınabilir? Milliyetçilik duygu olarak milletinden yana tavır almak, milletiyle dayanışma içinde olmak, onun için gerektiğinde fedakarlıklar yapabilmektir. Milliyetçi düşünce, karşılaştığı sorunları milleti açısından, milleti için düşünmek ve bunlara milletine göre çözümler bulmayı gerektirir. Milliyetçi bir siyasi hareket de bu ilkeleri topluma yaymayı ve devlet hayatına egemen kılmayı hedefleyebilir. Ancak dikkat edilirse yukarıda söylediklerimiz, her Türk siyaset adamının, her Türk vatandaşının, yani bu toplum içinde kimliğini ve kişiliğini bulmuş her insanın doğal olarak izlemesi gereken yoldur. Yani milliyetçilik herkesi kapsayan bir doğal tavırdır. Bu niteliğiyle de siyasi yelpazede farklı ve ilgi çekecek bir söylem oluşturmaz. Bu durumda milliyetçi diye ortaya çıkan herhangi bir siyasi parti, ancak ben daha çok milliyetçiyim diyerek ve milli değerlere daha candan bağlı olduğunu söyleyerek fark oluşturmaya çalışabilir. Bunun da ne kadar etkili olabileceği tartışılabilir. Türkiye'de gelişmeler biraz farklı olmuştur. Üçüncü soruda bir ölçüde dokunduğumuz Batılılaşma süreci, her ülkede görülmeyen bazı gelişmelere yol açmıştır. En kısa çizgileriyle şöyle söyleyebiliriz. Ziya Gökalp, batılılaşma hareketi karşısında Türk kimliğini, yani milli kültürümüzü koruyabilmek için teorik çerçevede kültür-medeniyet ayırımı yapmış, kültürün milli, medeniyetin uluslararası olduğunu ileri sürmüştür. Bu bakımdan çağdaşlaşırken, bilim ve teknik gibi kişisel insan aklının ve gayretinin ürünü olan medeniyet unsurlarını alacak, fakat toplumun eseri olan kültürde milli kalacaktık. Hayat tarzımızı, özellikle manevi kültürümüzü tartışmasız bu tesirlerin dışında tutacaktık. Halbuki biliyoruz ki Cumhuriyet'le birlikte gelişen kültür hareketleri bizi bütünüyle batıya açan ve bunu yasal yaptırımlarla gerçekleştirmeye çalışan bir sürece girdi. Bu durumda Türk milliyetçileri Gökalp çizgisine de uygun olarak bu gelişmeleri bir yabancılaşma olarak gördü ve karşı çıkmaya başladılar. İşte Türk siyasi hayatında milliyetçi bir hareketin başlamasının başlangıç noktası budur. Yani Türk kültürünü savunma ihtiyacı. Günümüzde küreselleşme gelişmelerinin de etkisiyle şartlar çok değişmiş, milli kültür konusundaki bu ayrışma büyük ölçüde kapanmış, çok önemli toplumsal mutabakatlar sağlanmış ve hemen bütün siyasi hareketler, dil, din, müzik gibi milli kültürümüzün temel meselelerinde ortak duyarlılıklara kavuşmuşlardır. Milli kültür yahut kimlik duyarlılıklarının ortak bir çizgi haline gelmesi sevinilecek bir aşamadır. Ve bu başarıda Türk milliyetçilerinin payı övgüye değerdir. Ancak bu yükseliş aynı zamanda milliyetçiliği siyasi bir slogan olmaktan çıkmaya götürmektedir. Çünkü genelleşen milli çapta ortak tavır yahut değer halini alan şeyin sadece bir siyasi partinin simgesi halinde tutulması hem mümkün hem de doğru değildir. Mümkün değildir çünkü herkesin kabulü olan şey artık özgün bir söylem değil demektir. Doğru değildir çünkü millete mal olmuş milli değerlerin siyasete malzeme yapılması, milliyetçiliğin bütün milleti kapsayan bütüncülüğüne aykırıdır. Bu durumda milliyetçi partilerin sloganlardan kurtulup, Türk milletinin sorunlarına gerçekten milliyetçi, yani Türk için ve Türk'e göre ve çağdaş yeni çözümler üretmeleri gerekmektedir. 6. Sizce Türk milliyetçiliğini bir var olma iradesi yahut bir medeniyet projesi bağlamında ele almak gerekirse, daha çok içinde bulunduğumuz günlerde bu neye tekabül etmektedir? Türk milliyetçiliği bir var olma iradesi olarak ele alındığında küreselleşme olgusunu ve AB ilişkilerini düşündürmektedir. Medeniyet bağlamında ele alındığında da yine aynı olgu ve ilişkiler gündeme gelmektedir. Sorun en genel çizgisiyle şudur. Küreselleşme dalgaları içinde yoğun ilişkiler arasında küçülen dünyada Türk kültürü, kimliği, varlığını ve özgünlüğünü koruyabilecek, yaratıcılığını devam ettirebilecek midir? İnsanlığa yeni değerler katabilecek midir? Avrupa Birliği ilişkileri de bu genel çerçeve içinde düşünülmelidir. Burada hemen ifadesi gereken birkaç nokta vardır. Dünyadaki büyük mali güç merkezlerinin küreselleşme dalgasını aynı zamanda bir ideoloji biçiminde propaganda ederek zihinlere yerleştirmek istediği ve milli yapılara ait dirençleri önce buralarda kırmaya çalıştığı doğru olabilir. Menfaatleri bunu gerektirmektedir. Ve bu da akıllı, etkili bir yoldur. Ancak unutulmamalıdır ki, dünyayı küçülten, kültürel ilişkileri bu ölçüde yoğunlaştıran temel faktör, bu propagandalar değil, teknik gelişmelerin yarattığı hızdır. İletişim, ulaşım ve bilişim alanlarında ulaşılan hızdır. Bu teknik gelişmelere sırtımızı dönmek yahut kaçınmak söz konusu olamayacağına göre, düşünce ve projelerimizi bu gerçek üzerine bina etmek zorundayız. Madem ki küreselleşmenin etkilerinden kaçamıyoruz, öyleyse milli kültür kimliğimizi özgünlükleri içinde korumanın ve insanlığa katkıda bulunmanın yolu, hayatın, kültürün her alanında onu güçlendirmek ve yaratışlarının önünü açmak durumundayız. Her türlü saldırıya, etkiye karşı dirençli, gelişmesini sürdürebilen kültürel yapılar oluşturabilmeliyiz. İkinci nokta şudur. Yaşanan şey sonuçta bir kültür savaşıdır. Şunu bilmeliyiz ki kaçarak kazanılan hiçbir savaş görülmemiştir. Öyleyse esasen mümkün de olmayan korunma çabaları yerine güçlenerek açılmak stratejisi izlenmelidir. Dilimizle, dinimizle, döner bıçaklarımız ve semazenlerimizle, halılarımız, kilimlerimizle, türkülerimizle bu kavganın içinde olmalıyız. Dünyaya açılmalıyız. İktisadi ve manevi bütün güçlerimiz bu mücadelenin aracı olacaktır. Çok şey söylenebilecek olan bu konuda iki şeye işaretle sözü bitirelim. Tekniğin etkilerini belirleyebilmek için onu yaratan kültür olmak zorundayız. Bunu hiç unutmayalım. İkinci olarak da kendimize ve tarihi birikimimize güvenelim. İmansızlığa düşmeyelim. 7. Batı tipi modern milliyetçilik fikri ile Türk milliyetçiliği düşüncesi arasında ne tür benzerliklerden ve farklılıklardan söz edilebilir? Milliyetçilik duygusal açıdan bütün milletlerde aynıdır. Ancak tarihi boyutları ve kültürel sorunları farklıdır. Bu bakımdan milli duyguların ortaya çıkış biçimlerinde de farklılıklar olabilir. Mesela Fransız milletinin tarih içinde Fransa coğrafyasını yarattığı söylenir. Alman milliyetçiliği Fransız düşmanlığı üzerine temellenmiş ve kimliğini bulmuştur. Alman romantik edebiyatında bu kin ve düşmanlığın sayısız örnekleri sergilenir. Ayrıca yine tarihi gelişimle ilgili olarak farklı tür toplumsal yapıların yarattığı gerilimlerin milli gerilim üzerindeki etkilerinden söz edilebilir. Aristokratlar, feodaller gibi. Bu aynıyete rağmen esasen birçok toplumda milliyetçilik benzeri bir ötekine düşmanlık duygusu üzerine gelişmiştir. Türk milliyetçiliği ise bu açıdan yani doğuş döneminde böyle bir düşmanlıktan beslenmemiştir. Bu husus çok açık olduğu ve Ziya Gökalp'ten Dündar Taşer'e, Ziya Nur Aksu'ndan Erol Günger'e kadar tekrar edildiği halde Avrupa literatürünü fazlaca bağlı olup kendi milleti için ayrıca düşünmek zahmetine katlanmayan okumuşlarımız bunu bir türlü kavrayamamışlardır. Şunu bilmek gerekir ki, Türk milleti tarihinin hemen hiçbir döneminde bağımsızlığını yitirmemiş, devletsiz kalmamıştır. Yani birilerinin boyunduruğundan kurtulma savaşı vermemiştir. Genel olarak ifade ettiğimiz unutulmamalıdır. Milliyetçilik şuurunun oluşmaya başladığı dönemlerde de bir başka gücün egemenliği altında değildi ve kimseye karşı bağımsızlığı için savaşmadı. Bu devreye yakın dönemlere ait Kurtuluş Savaşı gibi isimler, sonradan ve düşünülmeden yapılmış yakıştırmalardır. Yani mücadelenin adı milli mücadeledir ve siyasi rejim ve iktidar değişikliği açısından da Anadolu İhtilali en uygun isimdir. Biz bir imparatorluğun egemen unsuruydık ve farklı dini etnik gruplar bize karşı savaştılar. Bu yüzden de Bulgar ve Yunan ya da Sırp milliyetçiliği Osmanlı-Türk düşmanlığı üzerinde gelişti. Bizim halkımızın en çok sıkıntı çektiği unsur Ermenilerdi. Onlara karşı da köklü ve sürekli bir düşmanlık duymadı. Çünkü yüzyıllardır onu tebaayı sadıka diyebilmiş ve her türlü kültür ve iyi komşuluk ilişkileri içinde yaşamıştı. Ermeni hıyaneti de nihayet bir nesil içinde olup bitmişti. Biz ancak tarihi düşman dediğimiz ve başlangıcından itibaren Türk topraklarını işgal ederek genişleyen, bizi düşkün zamanlarımızda yenip milyonlarımızı göçe ve türlü zulümlere maruz bırakan Ruslara karşı böyle derin bir düşmanlık duyabilirdik. Ancak edebiyatımıza bakıldığında birkaç şiirin dışında böyle bir düşmanlığın yansımasını göremiyoruz. Sonuçta Türk kimliğinin idraki ve heyecanı ötekilere duyulan düşmanlıklardan değil, biraz da ihanete uğramışlık duygusu içinde yalnız kalmaktan doğan bir gelişme olmuştur. Allah'ın emanetidir diye yüzyıllardır korunmasını üstlendiğimiz kavimler, birer birer baş kaldırarak bizden ayrılmış ve sadece Müslümanlar kalmıştır. 20. yüzyılın başlarında Müslümanların arasında da milliyetçilik akımları başlayınca Türk tamamen yalnız kalmış ve Türk olduğunu o zaman idrak ve ilan etmiştir. Resmi çerçevede ise sonuna kadar Osmanlılık ilkesine sadık kalmıştır. Bunların doğru bilinmesi gerekir. Sözü fazla uzatmadan Batı'nın ve bizim milliyetçiliklerimizin güncel sorunlarındaki farklılıklardan söz etmeliyiz. Batı'daki milliyetçiliğin bugün teorik ve pratik en büyük sorunu yabancılar meselesidir. Bizim meselemiz ise bir başka vesileyle dokunduğum gibi yine medeniyet değiştirme sorunudur.